Ayrım 28, sayfa 241. 7. Narsistik kişilik bozukluğu. Melez Dilberler. Hocanız sınıftan içeri giriyor ve siz ayağa kalkmıyorsunuz. Ayağa kalkacaksanız da benim başım göğe mi erecek? Veya ayaklarınızda kara sular mı dökülecek? Lakin kulakta küpe, saçlarda jöle pehlivanlar veya göbek deliklerini teşhir eden Suzy Diller olarak üniversiteye yarışan bir yetik nesle, saygı denen olgunun sınırsız başarıya, kusursuz sevgi ve güzelliğe ulaşma yolundaki mihenk taşı olduğunu belli etmek çırpınışlarının boşunalığı, beni her sene başında olduğu gibi bu sene başında da derin üzüntü denizine gark etmiştir. Gerçi bu hususta size düşen kusur payı pek azdır evlatlarım. Ben gerek sahasının emsalsiz bir profesörü olarak, gerek sanatçı ve gerekse bir sanat teorisyeni olarak ve gerekse de üçlü kararnameyle devletimizin yüksek bürokrasisine atanan liyakatli üst düzey yönetici olarak değişik atmosfer ve platformlarda saygı ve disiplinin hayatiyetine beynimdeki bilgi ve tecrübe deposunu harmanlayıp yüreğimden süzerek belagat dolu, şifahi veya yazılı olarak arz etmiş olduğum bildirilere yeteneksiz yetkililerce, algılama fakiri akademisyenlerce, sanatçı geçinen zanaatkarlarca dudak bükülmüş ve kavrayışsızlık gösterilmiştir. Salt bu konuda değil, daha pek çok hayati, içtimai, kültürel konularda da ne yazık ki bu böyle olmuştur. Size bir soru sorayım. Hususi meziyetlerle dolu, bilimde sınırsız başarıyı arayan, fikri deha, güzel bir memleket, toplumsal mutluluk düşlemlerini gerçek kılmak için dilenen bir beyin, anlayışsızlar ve duyarsızlıklar karşısında ne yapar? Ben cevap vereyim. Göç eder. Peki bu beyin nereye göç eder? Kendisine kıymet verilen yerlere, frekansına uygun atmosferlere. Sonuçta hocanız en verimli dönemlerini onlarca yıl dünyanın 10 ayrı bölgesinde, 20 ayrı üniversitenin 20 fakültesinde, 40 kürsüde şanla şöhretle hürmet görerek tüketti. Bir yoğun çalışma günündeyim, hiç unutmam. 3 ayrı konuda yetiştirmem gereken 3 makaleyi bir arada yazıyorum. Kapı çalındı. Bir de baktım karşımda önleri ilikli bir biçimde kendilerine has selamlarını vererek Japon rektör girdi odama. Elinde dönemin başbakanımız imzasıyla sonuçlanmış bir faks mesajı metni. Anladım tabii, tahminlerimde yanılmam. Memleketime geri çağrılıyorum. Japon rektörün ödeneklerimin arttırılacağı ve benzeri ikna ve akıl çelme vaazını duymuyordum bile. Kafamda şu düşünce şimşekleri çekiyordu. Ben beni anlamayan zihniyetlere küskünüm. Ancak öğrencilerim için, evlatlarım için geri dönmeliyim. Başbakanımızın ricasını kırmak ise olası değildi tabii. Devran dönmüştür nihayet diye düşünüyordum. Lakin geldim gördüm ki eski hamam eski tas. Sevgili evlatlarım, bu küçük girizgahtan önemli ibretler elde ettiğinize dair zannımı boşa çıkarmayacağınızı umuyorum. Dersimize geçelim. Sizler yarının sanatçıları olacaksınız belki de. Unutmayın. Sanatçı yetiştiren hocalara 40 yıl değil 80 yıl köle olunmalı. Onların elleri iki kez öpülmeli. Değil ayağa kalkmak. Dersimiz sanat ve edebiyat. Her tiyatro öğrencisinin olmazsa olmaz meşguliyetleri. Bu dersimizin daraltılmış konusu sanatımızın melez dilberleri. Melez dilberler kavramını terminolojimize bendeniz kazandırmıştır. Şimdi, Arapça sanat kelimesinin kökü sun, yapmak ve yaratmak, dolayısıyla suni kelimesi de yapmacıklık ve sanatsal anlamlarını taşır. Ağaç sanat değildir, lakin resmi yapmacığı meydana getirildiğinde sanat olur. Hatta gerçeğine benzedikçe eserin suniliği azaldığından sanat değerinin de azaldığını düşünürüz. Soyutlama, deformasyon, metafor gibi tekniklerin aslında gerçekten uzaklaşmak ve suniliği arttırmak yoluyla da sanatın yakalanması teknikleri olduğunu biliriz. Hayat ve tabiatın gerçekliği her yeniden doğumda tekrarlanarak pekişir. Nasıl ki tabiat kendi gerçeğini tekrarlayarak tabiileşiyorsa, sanat da kendi ürününü yeniden ve yeniden çoğalttığında tabiileşir. Ve bir gerçeği tekrarladığı için de bir daha sunileşmesi mümkün olmaz. Bu sebepledir ki sanat eseri kendi kopyası olan üretimlerden kaçınır ve suni yaratımlara inanır. Bir tablonun kopyası artık sanat değil, reprodüksiyondur. Benzeri pastiştir. Bir heykelin aslına uygun ebatta da olsa kopyalarını yapana sanatkar değil, zanaatkar denir. Çizmeyi biraz aşayım. Bestekar sanatçıdır, bestesi de sanat eseri. Ben bu tespitimi çok büyük, çok önemli bir uluslararası sempozyumda dile getirdiğimde kıyameti koparanlar oldu. Mikrofonu kapanlar oldu. Mikrofonu kapanlardan biri şöylece edepsizleşti. Vay hoca, sen biz orkestra sanatçılarına hakaret mi ediyorsun? Bir başkası aldı mikrofonu. Biz operacıları küçümsüyorsun. Kardeşim dedim, besteyi çalanlar veya söyleyenler sadece zanaatkârlardır. Sanatçılıkları ise ancak enstrümanları veya sesleri kadardır. Yine arkalardan bir el kalktı, mikrofonu istedi. Yaylı tamburcuymuş. Efendim, biz bazen taksim icra ediyoruz, buna ne diyeceksiniz? Siz, dedim, bu genellemeden kısa bir müddet için kurtulabilirsiniz. Tıpkı batı müziğinde improvize müzik icra edenler gibi. Öyle değil mi sevgili evlatlarım? Örneğin Mozart'ın bir konçertosunda kadansların notasını yazmayıp yorumunu icracıya bırakması, onu çalan bir piyanisti sanatkar yapmaya yetmez. Bir mimarın sanat değeri taşıyan çizimlerini binaya dönüştürdüğü için sanatkar sayılan inşaat mühendisine, müteahhite veya taşerona rastlanmamıştır. Şimdi yine çizmeyi aşacağım bakalım. Siz tiyatro öğrencileri itiraz edecek misiniz? Yine bu sebeple tiyatro oyuncuları da sanatkar değil, aynı mizanseni bazen yüzlerce kere tekrarlayan zanaatkârlardır. Tamam, kaynaşmayın, kaynaşmayın. Zanaatkâr sıfatını hiçbir aşağılama maksadı taşımadan sadece bir tespit için kullanıyorum. Kesin patırtıyı. Asıl konumuz olan melez dilberlere dönüyorum. Kesin patırtıyı. Bakınız, kesin patırtıyı. Biz meslektaş olacağız. Ben size kendimden örnek vereyim. Gerçek komple bir sanatçıyım ben. Nasıl mı? Benim prodüksiyonlarımı göz önüne getiriniz. Oyun yazıyorum, oyunumu yönetiyorum. Gerektiğinde ben de rol alıyorum. Son 4 oyunumun müziklerini de ben yaptım. Demek ki ben enim. Edepsizliğe tahammülüm yoktur. Kesin patırtıyı. Üniversite Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olduğumu da belirtmeliyim. Evet, anlıyorum. Tiyatronun çeşitli sanatçılardan kurulu bir ekip işi olduğunu savunan teorisyenler var elbette. Diyorlar ki dekoratör dahi gerekirse mizansene karışmalı. Ama ben en nihayet bir marangoz parçasını sanatıma dokundurtmam. Ben ona ne yapacağını emrederim. Hatta onunla muhatap olmam. Reji asistanıma istediğim tasarımı anlatırım. Dekoratör ya da terziyle o muhatap olur. Son tahlilde son kararı ben veririm. Bir gün yine hiç unutmam, benim yazdığım bir oyunda bir aktör diyaloğu kendi istediği gibi değiştirerek söylüyor. Hemen müdahale ettim. Sen, dedim, ben o diyaloğu hangi felsefe taşlarından yontarak yazdığımı nasıl bileceksin? Sen hayatında tebrik kartı yazmamış bir adam. Koskoca bir yazarın tek bir kelimesine müdahale edemezsin. Neyse. Bu konuya yüksek lisans sınıfına erişecek olanlarla ileride tartışmak üzere son verelim. Gelelim sanatın melez dilberlerine. Modern sanat komşu sanatlarla ilişkiye geçti. Sanatların evliliklerinden melez dilberler doğdu. Adeta tek ve büyük bir sanata doğru gidişten söz edebiliriz. Geleceği görebiliyorum. Ve fakat siz sevgili evlatlarım henüz merdivenin ilk basamağındasınız. Kafa karışıklığınıza sebep vermemek için basit birleşmelerden doğan melez dilberleri öğreteceğim önce. Son sınıfa geldiğinizde de nihayet hocanızın bileşik sanat teorisini daha net algılayabilirsiniz. Evet. Bu melez dilberlerin babaları genellikle edebiyattır. Şöyle de diyebilirsiniz. Melez dilberler genellikle edebiyatın damat olduğu evliliklerden doğuyor. Demek ki aslında edebiyatın diğer sanatlar içindeki ortaklık payı daha fazladır. Edebiyatın galiba en eskiye uzanan ilişkisi müzik ile. Enstrümantal müzik saf müzik sanatıdır. Buna ne zamanki güfte karışır ortaya bir melez dilber çıkar. Türküler, şarkılar melez dilberlerdir. Daha büyük formlara bakalım. Opera, oratorya gibi hacimli formlarda da metin edebidir. Opera ve oratorya melez dilberlerdir. Müzikallerin bestekarları kadar libretto yazarlarının da önemsendiği asırlar yaşandı. Şimdilerde sadece müzik sanatının ürünü olarak gördüğümüz müzikaller yalnız beste değil, bir o kadar da güftedir ve librettosuz halleriyle hiçbir niteliğini, ismini koruyamaz. İçinden edebiyatı çektiniz mi yere yığılıveren hiçbir müzikal form sadece müzik sanatının ürünü sayılamaz. Demek ki müzikal melez dilberdir. Sahne sanatlarında da durum farklı değil. Tiyatroda müzik, edebiyat ve sahne sanatı özellikleri gösteren, operette edebiyatsız olamayan formlardır. Melez dilberlerdir. Eskiden tiyatroya edebiyatın bir dalı gibi bakılırken özellikle son çeyrek asırda tiyatro bağımsızlığını ilan etti. Oysa malzemesi söze dayanan sanatlar edebiyat ile akrabalıklarını inkar edemezler. Tiyatronun da kendisine edebiyattan bağımsız özel bir form olarak görebileceği yegane alan pantomimadır ve onun haricinde hiçbir tiyatro türü edebiyatsız var olamaz. Bizde Oğuz Aral'ın kurduğu ve takipçisi çıkmadığı sözsüz oyun tiyatrosundan başka bu dikkati taşıyan bir hareket hatırlamadığımı da eklemeliyim. Bu arada oyun metni mi sanat eseridir yoksa metnin sahnelenmesi mi sorusunda kendine bir cevap buluyor. Sinemaya bakalım. Senaryo denen fiktif metinsiz film çekilemez. Sessiz filmler dahi beyaz perdeye yansıyan diyaloglar ve açıklamalara muhtaç kalmıştır. Şimdi diyeceksiniz ki Griffith sineması hariç. Ancak Eisenstein şöyle yazıyor. Griffith uyguladığı pek çok sinema tekniğini Dickens'ın romanlarından çıkarmıştır. Resim de edebiyattan bir obje ve süje olarak uzak kalmayı başaramaz. En azından bir iki dalında. Bazen minyatürler tasvir ettiği metinle karışır. Kaligrafi sanatı hele bir Hüsnü Hat adı altındayken şiirle kaynaşıverir. Tablolar için yazılmış şiirler, şiirler için yapılmış tablolar vardır. Bunlara melez dilberler demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Ne yazık ki vaktimiz de arttı, dersimiz bitmek üzere. Karikatür, tercüme, adaptasyon, fotoroman gibi başka melez dilberlerden önümüzdeki derslerde söz açacağım. Bakınız evlatlarım, komple bir sanatçı olmak çok zordur. Ben bu uğurda kafa yoruyorum. Dünyada kıskandığım tek bir şahsiyet vardır. O da Wagner'dir. Wagner'ın müjdelediği Gesamtkunstwerk gerçekleşmeye başlıyor. Yani birleşik sanat yapıtı. Öyle bir prodüksiyon planlıyorum ki sahnede bütün sanat verilerinden mürekkep müthiş bir kompozisyon gerçekleştireceğim. Wagner bugün sağ olsaydı kıskançlıktan kudururdu. Bu büyük yapım karşısında benim için demokrasiye ara verilen bir dönemde bir gecede profesör oldu diyenler, karın ağrılarından dolayı pahalı özel bir hastaneye yatacaklar ve ultrasonda hiçbir şey görülmeyecek. Çünkü karın ağrıları fesatlıktan kaynaklanacak. Bununla beraber yaşarken heykel dikilmesi gereken sanatçı ve bilim adamı olarak bendenizin hak kazanmış olduğunu bütün eleştirmenler teslim edecekler. Dersimiz bitmiştir. Asistan aday adayları sık sık odamı ziyaret etmeli. Derlenmesi gereken makalelerimin dosyalanmasına yardım etmek onurunu kazanmalılar. Çok çalışınız, dünyayı sanat kurtaracaktır. Fakülte gazetesinde en iyi giyinen hoca seçilme onurumu oylarıyla destekleyen evlatlarıma da teşekkürler. Hadi bakalım, aranızda bir kura çekin. Bakalım hanginiz çantamı odama kadar taşıma şerefine nail olacak. Çocuğum, sen bir koşu rektörlüğe git. Hoca çift şoförlü bir araç istiyordu. Doktor randevumu kaçırmayayım. Benim için çok özel bir tedavi uyguluyor. Kızım, sen de orta şekerli bir kahve al getir odama, kantinden. Henüz ben sınıftan çıkmadım. Siz çıkmaya davranıyorsunuz. Orta mektep mi burası? Koşma çocuğum, yavaş. Dikkat et, hayvan oğlu hayvan. Dipnot. Oyun metnindeki melez dilberleri ile ilgili bilimsel yaklaşımlar, Doktor M. Kayahan Özgül'ün Edebiyatın Melez Güzelleri adlı makalesinden alınmıştır. Bakınız Sadık Tural Armağan'ı, sayfa 146.